Ayrım 33, Kongo'ya ait Jean-Christophe Grange, sayfa 338. Tecavüz uzun sürmemişti. İki pislik de sırayla üzerinden geçmiş. Bereket versin ki hiçbirinin ne sertleşme ne de boşalma sorunu olmuştu. Homoseksüel fahişe için mükemmel. Luak sahneyi bir çeşit kendini unutma halinde yaşamıştı. Nihayet bu da öğretisinden kaynaklanan bilinçli bir kopuş olabilir miydi? Daha ziyade onu kendi bilincinin dışına taşıyan şey yaşadığı büyük korku olmuştu. Katlanmak zorunda kaldığı bu muamele boyunca aklında tek bir düşünce vardı. Çocuklarının bunu görmemesi gerektiği. Sofia çocukların kafalarını kaldırmalarına izin vermeyerek ve onlara yatıştırıcı sözcükler mırıldanarak rolünü mükemmel oynamıştı. Sicilyalılar gitmesine izin vermişti. Bu sadece basit bir uyarıydı. Kirlenmiş ve sendeleyerek direksiyona geçmiş, Sofia ona ıslak mendiller verirken o havaalanına giden işkenceye dönüşmüş yolda araba kullanmıştı. Soruşturmaları öldürücü darbeyi almıştı. Barbarlık yatağı bu topraklar hakkında şikayetçi olmak da eleştiride bulunmak da söz konusu değildi. Ailesiyle aynı uçakta yer bulmuş ve hepsi birlikte Paris'e dönmüştü. Uçuş boyunca tek kelime konuşmamışlardı. Aynı sessizlik onları İena meydanına götüren takside de devam etmişti. ''Bizimle kalmak ister misin?'' diye sordu Sofia apartmanın önünde. Luak onun mantosunun altında titrediğini hissedebiliyordu. Ama Sofia çocuklarına belli etmemeye çalışıyordu. O anda ayakta durabiliyorlarsa onların, sadece onların sayesindeydi ve öyle olması gerektiği içindi. Hayır, teşekkür ederim. Başa çıkabilecek misin? Luak hafifçe gülümsedi. Başka şeyler de gördüm der gibi. Bu hem doğru hem de yanlıştı. Bu sabahki seans kadar iğrenç koşullar altında birçok kez ölümden dönmüştü. Ama onlar hep uyuşturucu yüzündendi ve ne yaptığını bilmez haldeyken olmuştu. Sanki damardan her iğne vuruşunda öldürücü olacağını düşünür ve gerçekten ölmek isterdi. Ve eğer ölürse bunun farkına bile varmayacağını bilirdi. Bir müptela ölmez, uçup giderdi. Seni bu akşam ararım diye söz verdi, çocuklarını öpmekten imtina ederek. Önce arabada, sonra Floransa Pretola havaalanında, ardından iki defa uçakta ve en sonda Paris havalimanında ağzını çalkalamıştı. Kuşkusuz diş etlerine, tenine, ruhuna nüfuz etmiş bu hakaretin izlerini asla silemeyecekti. Şimdilik buna takılıp kalmak istemiyordu. Zahmetli ancak yapılması gereken bir işten bir an önce kurtulmak ister gibi bu iğrenç anıya tek başına meydan okumak için sabırsızlanıyordu. Elleri ceplerinde, eşyalarını almak için bile Fiesole'deki villaya geri dönmek istememişti. Rüzgara karşı neredeyse dalgın bir şekilde President Wilson Caddesi'nin başına çıktı. 20. yüzyıl başının masif yapıları ile 1937 Evrensel Fuarı'nın daha da görkemli binaları arasında, sanki De Chirico'nun bir tablosunda, kendi ölçüsünde olmayan bir dekorun içinde kaybolmuş bir yürüyüşçü gibiydi. Işığın içinde dalgalanan her günkü Luwak'a benziyordu ama evine giren başka bir adamdı. Yıkılmış, çökmüş, küçük bir adam. Kapı şifresini kodladı ve Fransız Uzakdoğu Okulu'nun yanındaki apartmana girdi. Holün sıcaklığının yanı sıra halıların tanıdık toz kokusu onu sardı. Güven verici bir duygu ama daha da güven verici olan kararlılığıydı. Aslında bir süreden beri bu düşünce onda olgunlaşıyordu. Uyuşturucudan tamamen kurtulduktan sonraki aşama, eylem, harekete geçmek, vurmak, şiddet dünyasına kendini kabul ettirmek. Bu yolculuktan çıkan sonuç Montefiore'nin de en az babası kadar, hatta daha fazla kokuşmuş olması ya da artık onu Sofia'ya bağlayan felaketin tuhaf ve ailevi bir bağ, Ferla'nın deyişiyle herhangi bir duygudan, buna aşk ve nefret de dahil, daha güçlü bir bağ oluşturmasıydı. Floransa seyahatinin tek bir kıssadan hissesi vardı. Vakit gelmişti. Gerçek bir Morvan olma vakti. 80. Bölüm. Her şey burada Lobumbashi'deki pistte başlamıştı. Ve bugün yine burada cehennemin son halkasını kapatarak bitecekti. Uçuş boyunca Ervan kasılmalarından kurtulmuş ve mevcut durumun kontrolünü yeniden ele geçirmişti. Tutsi'nin oturduğu koltuğu devirmiş, cesedi çekerek arkaya sürüklemiş, ardından yan kapıyı açarak boşluğa atmıştı. Sonra tabancasının kabzasıyla suratına vurarak onu sorguya çekmek için Rus'un yanına oturmuştu. Döküntü uçağını kullanırken Şepik Rusça itiraflarda bulunmuş ve sonunda doğruluğuna kanaat getirdiği cevapları almıştı. Niseko, Pontuazo, Montefiore ve adını hatırlamadığı bir başka mafya, Monusco'nun sırtından önce Kivu'ya, ardından da Katanga'ya kaçak yollarla silah sokmuşlardı. Şepik cephaneyi taşımakla görevliydi. Ormana düzenlenecek rastgele birkaç operasyon yeterliydi. Olayın sıcaklığı içinde kaybolan veya düşman tarafından çalınan silahlar kimsenin dikkatini çekmeyecekti. Hayali saldırılar, kirli subaylar, her kademeden suç ortakları ve tezgah kurulmuştu. Savaş bölgelerinin tek bir avantajı vardı. Kimse oralara burnunu sokmak istemiyordu. Bu kolay para Pontuazo'nun başını döndürmüş, Floransa mafyasıyla işbirliği yaparak bölgesinde tek tabanca olmaya karar vermişti. Herkesi yanıltmak için de Afrika'daki en eski ve en vahşi intikam yöntemini kullanarak önce Niseko'yu ardından da Montefiore'yi öldürmüştü. Ormandaki bu tezgahla bağlantılı olarak Coltano'nun başına aynı zamanda eyalet vali adayı olan Trezor Mumbanza getirilmişti. Luba, o da kibre kapılmış, silahlı birlikleri ve Coltano'nun teknik imkanlarıyla Morva'nın yeni yataklarını kendi hesabına işletebileceğini düşünmüştü. Tabii bu yataklar varsa. Gregoire'ın Lubumbashi'ye gelmesi de bu yatakların varlığını doğrulamıştı. Yerlerini belirlemek için ihtiyarı takip ettirmek yeterli olacaktı. İhtiyarın yapacağı bu keşif gezisinin bir başka avantajı daha vardı. Kendini tehlikeye atıyordu. Kuşkusuz Mumbanza bölgede yaşanacak bir çatışmada onun ölmesini umut ediyordu. Tutsilerle, Hutularla, Maumaularla ve Kadogolarla dolu bir bölgede serseri bir kurşunun hedefi olmak, ishale veya sıtmaya yakalanmaktan çok daha olası bir durumdu. Ama maalesef Mzungu'nun derisi kalındı. Her seferinde çatışmaların ortasında oğlunu o kahrolası operasyondan kurtarırken de hayatta kalmayı başarmıştı. Mumbanza işi bitirmesi için en güvenilir katilini Bisingye'yi yollamıştı. Şepik Fransız'ın cesedini Lubumbashi'ye götürmekle görevlendirilmişti. Uçağa binerken Morva'nın hala hayatta olmasının fazla bir önemi yoktu. Resmi açıklamada Morva'nın tamahkarlıktan gereksiz riskler aldığı ve anlamsız bir pusuda öldüğü söylenecekti. Dönüş yolu boyunca Ervan babasının ölümünü düşünmektense bu hikayeye, isimlere, koşullara ve her birinin karanlık niyetine dört elle sarılmıştı. Eğer bunun üstünde bir saniye bile duracak olsa boşluğa düşecekti. Morva'nın onda uyandırdığı hisler, hayranlık, nefret, tiksinme, saygı, sevgi, ne olursa olsun onu tehlikelerden koruyan daima bu iri kıyım adam olmuştu. Ervan'ın ne karısı ne de çocuğu vardı. Yalnızca sevdiği, ancak aynı zamanda da bir kabus olan mesleği vardı ve rol model olarak da babası. Hayatı boyunca yaptığı her şeyde bu yaşlı rezil adama duyduğu tepki kadar ona öykünmesinin de rolü büyüktü. Ancak artık bunun bir önemi yoktu. Temeller sarsılmıştı, tapınağın kolonları çökmüştü. İşin içinden nasıl sıyrılacaktı? Bu düşünceleri kafasında evirip çevirmişti, üstü başı kan içindeydi. Titriyor, bir yandan da Rus'un zırvalıklarına kulak kabartıyordu. Gözlerini Bisingye'nin beyin parçaları ve kemik kıymıklarıyla kaplanmış ön camdan ayıramıyordu. Morva'nın cesedine dönüp bakacak cesareti bile yoktu. Sesma 310 iki saatten az bir sürede Lubumbashi'ye varmıştı. Ervan Şepik'i havaalanında bir tabut bulmakla görevlendirmişti. Bunun için gerekirse bir cesedi tabutundan çıkaracaktı. Ayrıca babasına giydirecek temiz kıyafetler getirmediği takdirde uçağını yakacağını ve devlete ihanet ettiğini açıklayacağını söyleyerek onu tehdit etmişti. Rus söylenenleri yapmıştı. Sırada bir sonraki aşama vardı. Fransa Büyükelçisi'ni aramak. Cep telefonunun numarası Morva'nın sırt çantasındaydı. Ervan Fransız uyruğundan birinin naaşını ülkeye götürmek için gerekli prosedürü biliyordu. Bir polis başkomiseri olarak birçok kere yabancıların yaptığı başvuruları denetlemişti. Diplomat önce kuşkuyla sonra kaygıyla, en sonunda şaşkınlıkla yaklaştı. Gregoire Morvan'ın DKC topraklarında ölmesi gerçekten bir armağan değildi. Ervan adama yan çizme fırsatı vermedi. ''Sizden müteveffanın kimliğinin açıkça belirtildiği yerel bir ölüm belgesi istiyorum. Resmi olarak babam beyin kanaması geçirdi.'' Kasım 2009'da Charcot Enstitüsü'nde beyin kanamasından ölen Thierry Farabo'dan esinlenerek uydurduğu bir yalandı. ''Ama babanız Kinshasa'da ölmedi.'' ''Bunun fazla bir önemi yok. Aracıları bulun. Tabut kapalı olacak.'' ''Bir doktor tarafından imzalanmış bir ölüm belgesi gerekiyor.'' ''Onu da bulun. Kongo'da her şey satılıktır.''
''Bunu yapamam.''
''Elbette yaparsınız. De Dielevert'ü hatırlıyor musunuz?''
''Susun.''
Philip de Dielevert, 1985 yılında Kongo nehrinde kaybolmuş Fransız televizyon sunucusuydu. Yaklaşık 30 sene sonra bile ölümünün etrafındaki gizem hala en çılgınca söylentilere konu oluyordu.
''Bu işle konsolosluk görevleri ilgileniyor.'' diye cılız bir itirazla bulundu diplomat.
''Onlarla temasa geçin.''
''Peki otopsi?''
''Beyin kanaması için mi?'' ''Babam 67 yaşındaydı. Ölmek için makul bir yaş. Defin iznini imzalayacak bir doktor bulun. Ölüm belgesini Fransız nüfus kütüğüne kaydettirin. Bugün öğleden sonranın son saatlerinde Kinshasa'da olacağım.'' Aslına uygun onaylı ölüm belgesi ve cesedin nakil kağıdı ile birlikte Hicili Havaalanı'nın pistinde olun. Saat 22'de babamın naaşı ile birlikte Paris uçağına binmek istiyorum. DKC'de bir gece daha geçirmeyeceğim. Bu işi sürüncemede bırakmanın kimseye yararı yok.
Diplomat suskunluğunu koruyordu ancak bu sessizlik onama anlamına geliyordu.
''Uçağın gelişini kollayın ve indiğinizde uçağın dibinde beni bekleyin.'' diye konuşmasını sonlandırdı Ervan. Telefonu kapatırken Rus'un tabut olarak kullanılabilecek kötü görünümlü, oldukça uzun ahşap bir sandığı taşıyan iki siyahi ile gelmekte olduğunu gördü.
81. Bölüm. Meslek yaşamı boyunca Ervan bir bedenin çürüme evrelerini tam anlamıyla bilecek kadar cesetle karşılaşmıştı. Kanın pıhtılaşması, dokuların otolizi, kadavra katılaşması ve morluğu, çürümeyle sonuçlanan yeşilimsi renklenmenin ve cesedin şişmesinin kaynağı olan gaz oluşumuna yol açarak gönüllerince eğlenen bakteriler ve mantarlar. Bir de hızlandırıcı rol oynayan lejyonlar vardı, ceset yiyen böcekler. Ervan bu cehennemi sıcakta her şeyin çok hızlı gerçekleşmesinden korkuyordu. Lubumbashi Havalimanı'nda bir soğuk oda aramak gereksizdi. Cesedi organik ürünlerin saklandığı bir depoya götürdüler. Her yeri çatlamış ve kırmızı tozla kaplı, leş gibi çürük meyve kokan, mozaik döşemeli bir mekan. Boş iki mazot bidonunun üstüne bir tahta yerleştirdikten sonra Ervan su dolu kovalar ve zemin temizliğinde kullanılan deterjan istedi.
''Toz olun!'' diye bağırdı Şepik ile iki siyahi. Babasını tahtanın üzerine uzatmışlardı.
Babasını soydu, sonra elinde sünger işe girişti. Tam olarak ne yapacağını bilmiyordu. Belki de bu durgun su çürüme sürecini daha da hızlandıracaktı. Belki de temizlik maddesi babasının vücuduna zarar verecekti. Kesin olan tek bir şey vardı. Cesedi tabuta koymadan önce pıhtılaşmış kanları temizlemesi gerekiyordu. Ayaklardan başladı, sonra bacaklara doğru çıktı. Süngerle ovarken zihnen kendini kasvetli bir fırtınaya teslim etti. Hiçbir zaman Morvan'ın gizli güdülenimlerinden şüphelenmemişti. O hayatının her saniyesinde tepki gösteren ve mücadele eden Kleiner Bastard'tı. O tüm hayatı boyunca kendi karısını döven, defalarca ona 30 Nisan 1971 gecesinin bedelini ödeten Cathy'nin katiliydi. O, çocukları için para kazanmak uğruna Fransa'nın ve Afrika'nın en karanlık sularında gezinerek, siyaset bataklığında kuralına göre oynamış, iç seslere ve halüsinasyonlara maruz kalmış psikotik polisti. Gövde, gri ve pörsümüş cilt, bir filinki gibi kırış kırış sölpükmeden, Ervan asla tamamına bakmadan önündeki her santimetre karede özenle çalışıyordu. Otomatik pilottaydı. Her zamanki Ervan olsa düşüncelerini akışına bırakır ve babasının diğer anlattıklarıyla birleştirmeye çalışırdı. Kolay değil.
Ervan Maggie'nin oğlu değildi. Histerik bir hippi kız ile bu hippi kızı becermenin peşindeki kaçık bir psikiyatrın manipüle ettiği babası Morvan tarafından öldürülmüş bir hemşirenin oğluydu. Gerçekten kolay değil. Kollar, omuzlar, en sonunda yaralara, boyundaki kenarları siyahlaşmış oyuklara gelmekten korkuyordu. Ervan annesinin katillerinin yanında büyümüştü. Tıpkı ailelerinin cellatları tarafından evlat edinilmiş, Arjantin diktatörlüklerinin çocukları gibi. Aslında bu tuhaf hikaye onu şaşırtmamıştı. Her ne olursa olsun onun eğitimine yön vermiş kaosu açıklıyordu. Babasının başvurduğu kaba güç, karısının buna boyun eğmesi. Sözüm ona Breton kökenli olduğunu iddia eden Morvan'ın geçmişiyle ilgili en ufak bir ayrıntı vermeyi reddetmesi. İster sezgisel deyin, ister bilinçaltının işi, Ervan hep bu aile cehenneminin ardında ağır bir sır olduğunu düşünmüştü. Farkında olmadan Afrika'ya sadece Cathy Fontana ile ilgili gerçeği araştırmak için değil, ailesinin kökenleriyle ilgili gerçeği öğrenmek için de gitmişti. Ayılması zordu, katıksız bir akşamdan kalma haliydi. Boyun, süngerini kirli suya batırdı, ardından kanları pıhtılaşmış yaraları temizlemek için gözlerini kapattı. Paris'e dönüşünü düşünmeye çalıştı, neyle karşılaşacağını bilmiyordu. Onun omuzlarına binen gerçekler değil, buz kütleleriydi. Kendini bir heyelan sonrası hiçbir acı duymayan ve en kötüsünden kurtulduğunu sanan bir dağcı gibi hissediyordu. Aslında bedeni ikiye bölünmüştü. Ölünün bakımı tamamlanmıştı. Fena değil. Şimdi onu yerde sürüklemeden tabuta koyması gerekiyordu. Her yeri kapalı salonun sıcaklığı sanki daha da artmıştı. Bu durum aklına uçağın Kinshasa uçağı saat 17'de havalanıyordu. Kargo bölümündeki basıncını getirdi. Aksi bir durumda ceset donabilir ya da parçalanabilirdi. O sahneyi gözünün önüne getirmek istemedi. Ter içinde kalmıştı, soyundu ve temizlenmekten vazgeçti. Kovanın içindeki su kandan kapkara olmuştu. Şepik'in getirdiği gömlek ile kot pantolonu giydi. Babasına paçaları fazla kısa, kötü bir tergal pantolon ile Afrika motifleri olan bir tişört kalmıştı. Beceriksiz hareketlerle onu giydirdi ve küçükken Maggie'nin söylediği gibi Paulus'u Yakub'a uydurmak için birkaç kez denemek zorunda kaldı. İlerleyen zamana rağmen bu olağanüstü sahneyi bir süre seyretme fırsatı buldu. Kapalı gözleri, soluk cildi, üzerine iyi oturmamış giysileri ve çıplak ayaklarıyla babası. Bir Güney Amerika devriminde ölmüş bir peon, dipnot İspanyolca tarım işçisi. Daha ziyade Bolivya'da öldürülen Che'nin fotoğraflarını düşünüyordu. Öldüğünü ispatlamak için elleri kesilmeden önce çekilmiş, çıplak gövdesi ve boş bakışlarıyla Che'nin cesedinin fotoğrafları. Morvan, o da bir devrim kahramanı mıydı? Tüm dikkatini yerdeki tabuta verdi. Dosdoğru jungle'dan çıkmış gibi görünen eğri büğrü çakılmış tahtalar. Babasına son derece uygun bir savaşçı kabri. Sorun cesedi içine yerleştirmekteydi. En az 100 kilo ağırlığında cansız et parçası. Yardım istemeli miydi? Hayır. Kişisel iş. Tabutu iki bidonun üstündeki tahtaya paralel hale getirdi. Ardından cesedi yuvarlayarak sandığın içine düşürdü. Çıkan boğuk gürültünün ötesinde başka sesler de duyuldu. Çatırtılar ve parçalanma sesleri. Kırmızı bir toz bulutunun içinde Ervan öksürdü. Elini kolunu salladı. Sonra manzarayı hayretle seyretti. Çiviler tutmamıştı. Cesedin çevresindeki tahtalar dağılmıştı. Tek olumlu nokta Padre 360 derece dönerek yuvarlanmış ve yeniden sırt üstü düşmüştü. Her zamanki Ervan olsa belki ağlar dua ederdi ya da bir süreliğine derin düşüncelere dalardı. Ama diğeri otomatik pilottaki tabutu üstün körü de olsa onarmak için yeterli olup olmadıklarını düşünerek Şepik'in bıraktığı çivileri ve çekici aldı. Enerjisini dikkatli kullanarak işe girişti. Birkaç dakika sonra tabut tamamen kapanmıştı. Bundan sonra uydurduğu ölüm nedenini Paris'e kadar kendisinin benimsemesi gerekiyordu. Bir beyin kanaması, hepsi o kadar. 36'ya güvenli yere başka bir açıklamada bulunacaktı. Henüz kafasında oluşturmamıştı ama gerçeğe en yakın olanını söyleyecekti. Vızıldayan mermiler ve korkunç bir ölüm. Artık bazı adamlara rüşvet dağıtması, evraklar imzalatması, ardından da tabutu uçağın kargo bölümüne koyması gerekiyordu. Sonunda uçağa binecekti. Mumbanza onun hala hayatta olduğunu öğrendiğinde atış menzilinin dışında olması yararınaydı. Ancak yapacak çok daha zor bir şey daha vardı. Diğerlerine haber vermek.
33. ayının sonu. Sayfa 345.